Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 4. ayrım. Barclays bankasına uğradı. 300 dolar çekti. Sonra bir mağazaya girip birkaç havuç, 6 mango ve 1,5 litrelik maden suyu satın aldı. Omzuna astığı naylon çanta iyice ağırlaşmıştı. Limana geldiğinde acıkmış ve susamıştı. Önce Nutmeg'e oturmayı düşündü ama restoranın girişinde kuyruk vardı. Limanın en uzak köşesindeki Turtleback'e gitti. Verandaya oturup kalamar, kızarmış patates ve bir şişede yerel bira Karib ısmarladı. Masaya bırakılmış Grenadian Voice gazetesini açtı. 2 dakikada okuyup bitirdi. İlgisini çeken tek makale Matilda kasırgasının muhtemel ziyareti üzerineydi. Makalenin hemen yanında daha önceki kasırganın geride bıraktıklarını hatırlatmak üzere yerle bir olmuş bir ev fotoğrafı vardı. Gazeteyi katlayıp bir kenara koydu. Şişeden bir yudum bira içti. 32 numaralı odada kalan adam bardan verandaya çıktığında Lisbeth sandalyenin arkalığına yaslanıp adamı göz hapsine aldı. Adamın bir elinde kahverengi bir el çantası, diğerinde kocaman bir kola bardağı vardı. İlgisiz bir ifadeyle Lisbeth'ı süzüp verandanın öteki ucuna oturdu, gözlerini suya dikti. Lisbeth yandan gördüğü adamı incelemeye başladı. Sanki orada değil gibiydi. Birden bardağını kaldırıp kocaman 3 yudum içene kadar 7 dakika hiç hareket etmemişti. Bardağı masaya koyup gözünü tekrar suya dikti. Bir süre sonra Lisbeth çantasını açarak Dimensions in Mathematics kitabını çıkarttı. Lisbeth yapbozlardan ve bulmacalardan hayatı boyunca hep hoşlanmıştı. Annesi ona zeka küpünü verdiğinde henüz 9 yaşındaydı. Bu, mantığını kullanma yeteneği için zorunlu bir sınav olmuş, nasıl çalıştığını öğrenene kadar 40 dakika uğraşmıştı. Daha sonrası onun için çocuk oyuncağıydı artık. Günlük gazetelerin zeka ölçen sorularını yanlış cevapladığı vaki değildi. Tuhaf biçimlenmiş 5 figür serisindeki 6. figür nasıl olmalı? Cevap onun için apaçıktı. Toplama ve çıkarmayı daha ilkokul 1. sınıfta öğrenmişti. Bunları çarpma, bölme ve geometri izlemişti. Bir restoranda yedikleri yemeklerin ederini toplayabiliyor, fatura yazabiliyor, belirli bir hız ve açıda ateşlenen bir top mermisinin ne kadar uzağa düşeceğini hesaplayabiliyordu. Bunlar onun için işten bile değildi. Ancak Popular Science dergisinde yayınlanan makaleyi okuyana kadar matematiğe hiç mi hiç ilgi duymadığı gibi kerrat cetvelinin de matematikle ilgili bir şey olduğunu düşünmemişti. Kerrat cetveli onun için okulda yalnızca bir öğle sonrasını harcayarak ezberlediği bir şeydi. Öğretmeninin bir yıl boyunca bunun hakkında dırdır etmesini ise bir türlü anlayamamıştı. Ama birdenbire bütün o muhakeme ve formüllerin gerisinde müthiş bir mantık yattığını keşfetmiş, bu da onu üniversite kitapçısının raflarına taşımıştı. Dimensions in Mathematics'in sayfalarıyla birlikte önünde yepyeni bir dünya açılmıştı. Matematik onun için sonsuz çeşitlilikte bir çeşit mantık yapbozu, çözülmesi gereken bilmeceydi. Ayrıca numara kabul etmezdi. 5 kere 5 her zaman 25 ediyordu. Tek numara hangi matematik problemi olursa olsun çözmeye yarayacak kuralları bulmaktı. Dimensions in Mathematics bir tür katı kurallar kitabı değildi. Sferik astronomiyi hakkıyla öğrenmek isteyenler için Yunanlılardan günümüze matematik tarihinin anlatıldığı 1200 sayfalık tuğla gibi bir kitaptı. Bir zamanlar ciddi matematikçiler için Diophantos'un aritmatikası ne ifade ediyorduysa, hala da ediyordu, o da günümüz matematikçileri için aynı şeyi ifade ediyordu. Lisbeth, Grand Anne's Beach'teki otelin terasında Dimensions'ın sayfalarını ilk kez açtığında birdenbire rakamların büyülü dünyasında bulmuştu kendini. Kitabın yazarı pedagojik bir dilin yanı sıra eğlenceli anekdotlarla sıkıcı bir konuyu eğlenceli bir şeye dönüştürmüştü. Lisbeth, matematiğin serüvenini Arşimet'ten başlayarak günümüzün Kaliforniya'sındaki Jet Propulsion Laboratory'ye kadar izleyebiliyor, problemleri çözme yöntemlerini rahatlıkla anlayabiliyordu. Milattan önce 500 civarında formüle edilen Pisagor denklemi onun için parantez içerisinde x kare artı y kare eşittir z kare demek buymuş olmuştu. Lisedeyken bir biçimde ziyaret ettiği az sayıdaki derslerden hatırladığı bazı şeylerin içeriğini şimdi anlıyordu. Bir dik üçgende dik kenarlar üzerine kurulan karelerin alanlarının toplamı hipotenüs üzerine kurulan karenin alanına eşittir. Öklid'in M.Ö. 300'de keşfettiği mükemmel sayı da onu etkilemişti. Birden başlayarak istediğimiz kadar sayıyı ikiye katlayarak toplayalım. Toplam asal sayı olduğunda bu asal sayıyı son sayıyla çarpalım. Çıkan sayı mükemmel sayıdır. Bu Pisagor denkleminin mükemmelleştirilmesiydi. Lisbeth sonsuz sayıda kombinasyonu olduğunu anlayabiliyordu. 6 eşittir 2 üzeri 1 çarpı aç parantez 2'nin karesi eksi 1 kapa parantez. 28 eşittir 2'nin karesi çarpı aç parantez 2'nin küpü eksi 1 kapa parantez. 496 eşittir 2 üzeri 4 çarpı aç parantez 2'nin 5. kuvveti eksi 1 kapa parantez. 8128 eşittir 2'nin 6. kuvveti çarpı aç parantez 2'nin 7. kuvveti eksi 1 kapa parantez. Bu kuralı bozan bir sayıyı bulmak için sonsuza kadar işlem yapabilirdi. Lisbeth Salander'ın kesinlik duygusuna hitap eden bir mantıktı. Archimedes, Newton, Martin Gardner ve daha bir düzine klasik matematikçiyi yalayıp yutmuştu. Bunların arkasından Pierre de Fermat ve onun matematik gizemi Fermat teoremi gelmiş, 7 hafta boyunca Lisbeth'i serseme çevirmişti. Andrew Wiles adlı bir İngiliz, 1993'te gizemini çözene kadar Fermat'ın 400 yıl boyunca matematikçileri çıldırttığı dikkate alınırsa, Lisbeth'in harcadığı bu 7 haftanın lafı bile edilmezdi. Fermat teoremi baştan çıkarıcı, basit bir şeydi. Pierre de Fermat 1601'de Fransa'nın güneybatısında Beaumont-Dolomain'de doğmuştu. Aslına bakılırsa matematikçi bile değildi. Devlet memuru olan Fermat için matematik bir çeşit hobiydi. Bununla birlikte kendi kendini yetiştirmiş matematikçilerin en yeteneklilerinden biriydi. Tıpkı Lisbeth Salander gibi o da gizem ve bulmaca çözmeyi seviyordu. Özellikle de bir problemi ortaya koyup nasıl çözüleceğini göstermeyerek matematikçilerle dalga geçmekten hoşlanır gibiydi. Filozof René Descartes, Fermat'a bir dolu aşağılayıcı lakap takarken İngiliz meslektaşı John Wallis ondan lanet olası Fransız diye bahsediyordu. Pisagor, Öklid ve diğer antik dönem matematikçilerinin formüle etmiş oldukları sayı teorilerinin eksiksiz bir derlemesini içeren Diophantus'un Aritmetikası'nın Fransızca çevirisi 1930'da yayınlandı. Fermat'ın Pisagor'un denklemi üzerinde çalışmakta iken bir deha patlaması ile ölümsüz problemini yarattı. Pisagor'un denkleminin değişik bir biçimini formüle etti. Parantez içinde x kare artı y kare artı eşittir z kare yerine Fermat kareyi küpe dönüştürdü. X küp artı y küp artı eşittir z küp. Problem bu yeni denklemin tam sayıyla çözülemezmiş gibi görünmesiydi. Fermat akademik bir kıvraklıkla sonsuz sayıda mükemmel çözümü olan bir formülü çözümü olmayan çıkmaz bir sokağa sokmuştu. Teoremi şuydu. Sayıların sonsuz evreninde kübü, iki kübün toplamı olarak ifade edilebilecek bir tam sayı olamayacağını ve bunun kuvveti 2'den fazla olan tüm sayılar için geçerli olduğunu ki bunun da tam olarak Pisagor'un denklemi olduğunu iddia ediyordu. Diğer matematikçiler bunun doğruluğunu hemen kabul ettiler. Sınama yanılma yöntemi kullanarak Fermat'ın teoremini çürütecek bir sayı bulamadıklarını teyit ettiler. Sorun basitçe şuydu. Hiç durmaksızın hesaplamalar yapmış olsalar bile mevcut tüm sayıları test etmeleri olanaksızdı. Çünkü sayılar sonsuza dek uzanıp gidiyordu. Sonuç olarak matematikçiler yeni bir sayının Fermat'ın teoremini çürütmeyeceğinden %100 emin olamıyorlardı. Matematikte iddialar daima matematiksel olarak ispatlanmalı ve geçerli ve bilimsel olarak doğru bir formülle ispat edilebilmeliydi. Matematikçi kürsüye çıkıp şu sözleri söyleyebilmelidir. Bu şöyledir, çünkü Fermat alışkanlığı olduğu üzere meslektaşlarını çetin bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Aritmetika kitabının kenarına dahiyane problemi yazdı ve şu sözcükleri ekledi. Cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi hang marginis exequatis non carperet. Bu satırlar matematik tarihinde ölümsüzleşti. Bu önerme için gerçekten müthiş bir ispatım var. Ancak maalesef kağıdın kenarı buna yetmeyecek kadar dar. Ella Carmichael içki bardağını tezgahın üzerinden kaydırarak Nisbet'in önüne itti. İçine komik, minyatür şemsiyeler konulan pembe renkli içkilere Lisbeth'in itibar etmediğini artık biliyordu. Her zaman aynı içkiyi ısmarlıyordu. Rom, kola. Tuhaf bir ruh hali içinde sarhoş olduğu ve Ella'nın koluna girip onu odasına taşıdığı o tek gün sayılmazsa, Lisbeth yalnızca kafe latte, nadiren birkaç kadeh alkollü içki ya da yerel bira karip içerdi. Her zaman barın sağına, en uç tarafına oturur, tuhaf matematik formülleriyle dolu bir kitabı okurdu. Ella bu kitabı Lisbeth yaşındaki genç bir kıza bir türlü yakıştıramazdı. Lisbeth'in erkeklerle ilgilenmediğini de tespit etmişti. Şansını deneyen birkaç erkeği nazik fakat kararlı bir tavırla geri çevirdiğini görmüştü. Bir seferinde de nezaketini bozmak zorunda kalmıştı. Bölge ahalisinden işe yaramaz bir adam diye bilinen Chris McAllen kaba bir şekilde reddedilmenin yanı sıra sıkı bir dayak da yiyebilirdi aslında. Lisbeth Salander'ı bütün bir gece taciz ettikten sonra Chris McAllen'ın tuhaf bir şekilde ayağının takılarak havuza yuvarlanması Ella'yı hiç şaşırtmamıştı. McAllen'ın iyi tarafı kinci olmamasıydı. Ertesi akşam tekrar ortaya çıkarak ayık vaziyette Lisbeth'a bir bira ısmarlamış, biraz tereddüt eden Lisbeth bu ikramı geri çevirmemişti. O akşamdan sonra da barda her karşılaştıklarında birbirlerini nazikçe selamlamışlardı. "Her şey yolunda mı?" diye sordu Ella. Lisbeth başını sallayarak bardağı aldı. "Matilda'dan yeni bir haber var mı? Bu tarafa doğru geliyor. Berbat bir hafta sonu geçirebiliriz." "Buraya geldiğini nereden bileceğiz?" "Granada'dan geçip doğuya dönerse artık burada demektir. Buralarda sık mı görülür?" "Gelir gider, çok kez yakınımızdan geçer. Yoksa ada diye bir şey kalmazdı. Ama endişelenmene gerek yok." "Endişelenmiyorum." Birden yüksek bir kahkaha sesi duydular. 32 numarada oturan kadın kocasının anlattığı bir şeye gülüyordu. "Kim bunlar?" "Doktor Forbes mi? Amerikalı, Austin'den, yani Teksaslı." Ella Carmichael Amerikalı derken yüzünü buruşturmuştu. "Amerikalı olduklarını biliyorum. Burada ne yapıyorlar? Adam hekim mi?" "Hayır, tıp doktoru değil. Santa Maria Vakfı için burada." "Ne iş yapıyor bu vakıf?" "Yetenekli çocukların eğitim masraflarını karşılıyor. O iyi bir adam. St. George'da yeni bir lise yapılması için Eğitim Bakanlığı ile görüşüyor. Karısını döven iyi bir adam," dedi Lisbeth Salander. Ella Carmichael sustu. Servis yapmak için barın öteki tarafındaki müşterilerin yanına gitmeden önce Lisbeth'a sert bir bakış fırlattı. Lisbeth burnunu Dimensions'a gömüp 10 dakika daha barda kaldı. Lisbeth'in fotoğrafik bir belleği vardı. Bunu henüz ilkokuldayken kendisi de fark etmişti. Bu yeteneğiyle sınıfındaki diğer öğrencilerden ayrılıyordu. Zayıf bir anında Mikael Blomqvist'e göstermenin dışında hiç kimseye açık etmemişti bu yeteneğini. Dimensions in Mathematics'i çoktan ezberlemiş, kitabı yanında Fermat'la bir tür bağ, bir tılsım gibi taşıyordu. Ama o akşam kafası ne Fermat ne de onun teoremindeydi. Gözlerinin önünde Forbes'in resmi vardı. Dikkarenerj'da bakışlarını suda bir noktaya sabitlemiş kımıldamadan oturuyordu. Nedenini açıklayamıyordu ama birden bir şeylerin uymadığı duygusuna kapılmıştı. Sonunda kitabı kapattı. Odasına gidip dizüstü bilgisayarını açtı. Otelde geniş bantlı ağ bağlantısı olmadığından internette gezinemezdi. Ama Panasonic cep telefonuna bağlanabileceği çevrim içi modemi vardı. Bunun aracılığıyla e-posta gönderip alabiliyordu. Bir mesaj yazıp plak xyz666@hotmail.com adresine postaladı. "Burada geniş bant yok. Santa Maria Vakfı'ndan Dr. Forbes ve karısı hakkında bilgiye ihtiyacım var. Austin'de, Teksas'ta oturuyorlar. Araştırma için $500 ödeyeceğim. WASP." Sonra saatine baktı. 19.30'a yaklaşıyordu. Bilgisayarını kapadı, odadan çıkıp kapıyı kilitledi. Sahil boyunca St. George yol ayrımına kadar 400 metre kadar yürüdü. The Coconut'ın arkasındaki bir barakanın kapısını çaldı. George Bland, 16'sında bir öğrenciydi. Doktor, avukat ya da belki astronot olmak istiyordu. Lisbeth Salander kadar zayıftı ve onunla yaklaşık aynı boydaydı. George Blunt ile bir hafta önce Grand Anse'ye taşındığının ertesi günü kumsalda tanışmıştı. Kumsal boyunca yürümüş, sonra birkaç palmiyenin gölgesine oturup suyun kenarında top oynayan çocuklara bakmaya başlamıştı. George Blunt sanki varlığından habersizmiş gibi birkaç metre önüne kumlara oturduğunda Lisbeth Dimensions'a gömülmüştü. Lisbeth onu sessizce incelemişti. Sandaletli, siyah pantolonlu, beyaz gömlekli, zayıf, siyah bir çocuk. Tıpkı Lisbeth gibi o da bir kitap açıp içine gömülmüştü. Üstelik bu kitap bir matematik kitabıydı. Basics 4. Dikkatle okuyor, arkasından da alıştırma kitabına bir şeyler çiziktiriyordu. 5 dakika sonra Lisbeth'in hafifçe öksürmesiyle yalnız olmadığını fark eden çocuk telaşla ayağa fırlamış, onu rahatsız ettiği için özürler dilemişti. Çocuk tam oradan ayrılırken çalıştığı formüllerin zor olup olmadığını sormuştu Lisbeth. Cebir, oğlanın yaptığı temel hesap hatasını 2 dakika içinde göstermişti. 30 dakikada ev ödevi tamamlanmıştı. 1 saat içinde matematik kitabının ikinci bölümü hatmedilmiş, Lisbeth hesap işlerinin hikmetini pedagojik bir dille anlatırken oğlan da büyük bir saygıyla dinlemişti. 2 saat sonra sözü oğlan almış, annesinin Kanada'da, babasının adanın öteki tarafında Granville'de, kendisinin de kumsalın uç tarafında bir barakada yaşadığını anlatmıştı. 3 ablası vardı ve kendisi ailenin en küçüğüydü. Onun arkadaşlığı Lisbeth'i rahatlatmıştı. Bu olağanüstü bir durumdu. Sırf laf olsun diye başka insanlarla sohbet başlatmak ona göre bir şey değildi. Bunun utangaçlıkla ilgisi yoktu. Lisbeth için diyaloğun pratik bir işlevi vardı. Eczane nerede ya da otelin geceliği kaça gibi. Ayrıca bir de mesleki işlevi vardı. Milton Security'de Dragon Armansky'nin yanında çalışırken elde ettiği bilgileri açıklamak konusunda herhangi bir sorun yaşamazdı. Bununla birlikte özel hayatını didikleyen sohbetlerden nefret ederdi. Kaç yaşındasın? Tahmin et. Britney Spears dinler misin? Kimi? Carl Larson'ın tablolarını sever misin? Bunu hiç düşünmedim. Lezbiyen misin? Bu seni ilgilendirmez. George Blunt biraz hantal ama saygılı ve düşünceli bir çocuktu. Lisbeth Salander'la yarışmaya kalkmadan ve özel hayatına dokunmadan sohbet ediyordu. Tıpkı Lisbeth gibi o da yalnızdı. Grand Anse Beach'e inen matematik tanrıçasından ve onunla vakit geçirmekten tuhaf bir şekilde hoşlanmıştı. Birkaç saat sonra güneş batarken kalkarak birlikte Lisbeth'in oteline doğru yürümüşlerdi. Bu arada George barakasına göstermiş, utanarak çay içmeye gelir mi diye sormuştu Lisbeth'a. Davetinin kabul edilmesine de bir parça şaşırmıştı. Baraka çok sadeydi. Çarpık çırpık bir masa, 2 sandalye, 1 yatak, 1 elbise dolabı, tek ışık kaynağı bir masa lambası ve kamp ocağı. Sebzeli pirinç pilavı yapmış, plastik tabaklarda servis etmişti. Bir cesaret, içilmesi yasak, yerel maddeyi önermiş, kabul görmüştü. Lisbeth onun kendisinden etkilendiğini ve nasıl davranması gerektiğini kestiremediğini anlamakta güçlük çekmemiş, kendisini baştan çıkarmasına müsaade etmeye karar vermişti. Lisbeth'in yaydığı sinyalleri doğru anlamakla birlikte nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilemeyen George için sancılı bir süreç başlamıştı. Uzun süre ciğerin etrafında dolanan kedi gibi miyavlamış, sabrı tükenen Lisbeth sonunda onu yatağa atıp soyunmuştu. Cenova'daki ameliyattan sonra birinin karşısında ilk defa soyunuyordu. Hastaneyi hafif bir endişeyle terk etmişti. Tek bir kişinin bile gözlerini dikip kendisine bakmadığına ikna olana kadar uzun bir süre geçmesi gerekmişti. Normalde başkalarının onun hakkında ne düşündüklerine hiç takmadığından birdenbire ortaya çıkan güvensizliğinin nedenini anlamakta zorlanmıştı. George Blunt bu yeni benini karşısına çıkartabileceği ideal kişiydi. Uzun uğraşlardan sonra Lisbeth'in süt yenini çözdüğünde bunun için epeyce teşvik edilmesi gerekmişti. Hemen yatağın yanındaki lambayı söndürmüş, arkasından da kendi soyunmuştu. Onun utangaçlığını fark eden Lisbeth lambayı tekrar yakmış, beceriksiz hareketlerle kendisine dokunan Blunt'in tepkilerini dikkatle gözlemişti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde göğüslerini bütünüyle doğal karşıladığını gördüğünde rahatlamıştı. Diğer yandan Blunt'in kıyaslama yapacak tecrübeden yoksun olduğu da açıktı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 36. D. Devamı 5. ayrımda.